kitabın adı Bu Denbrocklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. Thomas kısa bir an susup sigarasını sobanın dökme demir kapağından içeriye attıktan sonra "Sana şunu söylemek istiyorum" diye devam etti. "Bu korkutucu, bu boş ve insanı yiyip bitiren uğraş üzerine zaman zaman ben de kafa yordum. Çünkü bir zamanlar bu tutku bende de vardı. Ama ben bunların insanın kafasını büsbütün karıştıran, içeriksiz ve işe yaramaz bir şey olduğunu çabuk fark ettim. Soğukkanlı hareket etme ve denge kurma benim için çok önemlidir. Kendi kendisine karşı ilgi duyan, kendi duygularını bütün ayrıntısıyla gözlemleyen böylesi insanlar her zaman var olacaktır. Örneğin şairler kendi iç dünyalarını coşkuyla ve tüm güzelliğiyle anlatırlar ve böylece başka insanların duygu dünyasını zenginleştirirler. Ama biz sıradan bir tüccar aileyiz sevgili kardeşim. Kendi iç dünyamızla ilgili olarak yaptığımız gözlemler kuşkusuz çok sınırlıdır. Bizim müzik zevkimiz orkestra aletlerini akort ederken duyduğumuz zevkten öteye geçmez. Ve bazen bunu yutmaya bile cesaret edemeyiz. Ah, en iyisi masanın başına oturup atalarımız gibi çalışarak bir şeyler başarmalıyız. Evet Tom, sen de benim düşündüklerimi söylüyorsun. Şu Hagenstrom'ları düşündükçe... Ah tanrım, ne aşağılık insanlar. Biliyor musun, annem böyle konuşmamı istemiyor. Ama çok yerinde bir söz. Ne dersin, bu kentte kendilerinden başka seçkin aile kalmadı mı sanıyorlar? Ah, güleyim bari. Hem de kahkaha ile. Kısım 3. Johan Budenbrock firmasının yeni patronu, erkek kardeşi baba evine dönünce onu bakışlarıyla uzun uzun süzmüştü. Özellikle ilk günler söz arasında ve hemen her fırsatta hiç sezdirmeden onu incelemişti. Gerçi sakin ve sır tutmasını bilen yüzünden bir şey anlaşılmıyordu ama aşırı merakını gidermiş ve onun hakkında bir fikir edinmişti. Thomas aile ortamında kardeşiyle umursamaz bir tavırla önemsiz şeyler üzerine konuşuyor ve Christian o meşhur temsillerden birini daha vermeye başlayınca ötekiler gibi o da gülüyordu. 8 gün sonra kardeşine şunları söyledi. "Demek birlikte çalışacağız kardeşim. Bildiğim kadarıyla annemin isteğine olumlu bakıyorsun değil mi?" "Ha, bildiğin gibi Marcus benim ortağım oldu. Ödediği ortaklık payı oranında elbette. Kardeşim olarak sen de Marcus'un eski işini, ticari temsilcilik görevini üzerine alırsın herhalde. Ne de olsa bir temsilcilik görevi. Yapacağın işe gelince ticaret alanında bilgilerini ne kadar geliştirdiğini doğrusu pek bilemiyorum. Öyle sanıyorum ki şimdiye kadar dünyayı dolaşmakla geçirdin günlerini, değil mi? Ama en azından firmanın İngilizce yarışmalarını yürütürsün. Fakat senden bir ricam var sevgili kardeşim. Patronun kardeşi olarak öteki çalışanlar arasında kuşkusuz özel bir konumun olacak. Ama herkese eşit davranarak ve disiplinli çalışmalarınla onlara örnek olman gerektiğini söylememe gerek yok sanırım. Ailenin nüfuzundan yararlanıp kendine özgürlükler tanıyarak değil. O halde çalışma saatlerine uymak ve herkese örnek olmak zorundasın, öyle değil mi?" Daha sonra Christian'ın hiç düşünmeden ve pazarlık etmeden kabul ettiği ticari temsilcilik göreviyle ilgili bir öneride bulundu kardeşine. Dalgın ve kararsız yüzünden, mal edinme hırsından çok bu işi bir an önce nasıl bitiririm çabası okunuyordu. Thomas ertesi gün kardeşini büroya götürdü ve Christian'ın aile firmasındaki çalışma yaşamı böylece başlamış oldu. Konsülün ölümünden sonra işler sürekli iyi gitmişti. Thomas Budenbrock'un ipleri eline aldığından beri işletmeye taze kan ve girişimci bir ruh geldiği çok geçmeden anlaşıldı. Ara sıra bazı ataklar yapılmaya başlandı. Daha önceki yönetimce salt bir kavram olan, bir kuram ve lüks gibi görülen krediler bilinçli bir şekilde kullanılmaya başladı. Ve firma bundan büyük yarar sağladı. Borsacılar birbirlerine bakıp başlarını sallayarak "Budenbrock para kazanmasını biliyor" diyorlardı. Dürüstlüğüyle tanınan Bay Frederick Wilhelm Marcus'u bir kurşun topu gibi arkasından hiç ayırmamasını da çok yerinde buluyorlardı. Bay Marcus firmada işleri dengeleyen bir öğe olarak çok etkili oluyordu. İki parmağını bıyığının üstünde dikkatli dikkatli dolaştırır, masasından hiç eksik etmediği su dolu bardağını ve kırtasiye malzemelerini büyük bir titizlikle düzeltir ve eline aldığı bir işi dalgın bir yüz ifadesiyle değişik açılardan yeniden incelerdi. Çalışma saati içinde 5 ya da 6 defa bir odan dışarı çıkıp banyoya giderek başını soğuk su musluğunun altında tutmak ve serinlemek gibi bir alışkanlığı vardı. Büyük ticaret firmalarının patronları kendi aralarında konuşurken ikisi birbirini çok iyi tamamlıyor diyorlardı. Konsül Honeus Konsül Kistenmaker'la böyle konuşuyordu. Herhalde gemiciler ve silo çalışanlar arasında olsun, küçük burjuva aileleri içinde olsun hep bu değerlendirme tekrarlanıyordu. Çünkü genç Budenbrock çuvalını nasıl dolduracak diye bütün şehir onunla ilgileniyordu. Glockengierstrasse'deki Bay Stuch da seçkin ailelerle görüşen karısına İkisi birbirini çok iyi tamamlıyor gerçekten dedi. Ama firmada genç olan ortağın birinci kişi olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Evde çalışan hizmetçilerle, kaptanlarla ve silolarda görev yapan sekreterlerle, arabacılarla ve depo işçileriyle hep onun konuşması bunun böyle olduğunu açıkça gösteriyordu. Thomas onların dilini çok düzgün ve hiç zorlanmadan konuşmakla birlikte kendisini onlardan uzak tutmasını da biliyordu. Ama Bay Marcus temiz yürekli bir işçiye dönüp "Beni anlıyor musun?" dediğinde öyle tuhaf bir durum ortaya çıkıyordu ki karşı masada oturan ortağı hemen gülmeye başlıyor ve arkasından bütün büro çalışanları kahkahalara boğuluyordu. Firmayı eski adına uygun olarak korumayı ve geliştirmeyi çok isteyen Thomas Budenbrock, başarı için verilen savaşımda kendini tehlikeye atmaktan çok hoşlanıyordu. Zira insanların gönlünü kazanan o sevecen tavırlarıyla ve ölçülü konuşmalarıyla bazı güzel işler başardığını biliyordu. Thomas, eski okul arkadaşı Stefan Kistenmaker'a, Kistenmaker ve oğulları firmasından, "Bir iş adamı asla bürokrat olmamalıdır," dedi. Stefan akılca kendisinden üstün olan eski dostunun söylediklerini can kulağıyla dinliyor ve daha sonra bunları kendi görüşleriymiş gibi başkalarına anlatıyordu. "Ama bunun için kişilik gerekir. Bu benim yaratılışımda var. Büroda oturup bütün gün dosyaları karıştırarak başarı sağlanacağını sanmıyorum. Bu tür şeyler beni hiç sevindirmez. Başarı masa başında beklenmez. Ben işlerin gidişini bakışlarımla, ağzımla ve davranışlarımla yönetmek, onu kendi hür irademin, yeteneğimin ve başarımın egemenliği altına almak isterim. Ama ne yazık ki bunlar yavaş yavaş unutuluyor. Bir tüccarın doğrudan işe el atması gerekiyor. Zaman hızla ilerliyor. Fakat en önemli şeyleri de sanırım arkasında bırakıyor. İnsanlar arasındaki iletişim gittikçe kolaylaşıyor. Borsa hareketleri gittikçe daha çabuk öğreniliyor. Kaybetme tehlikesi azalıyor ve kar etme şansı artmış oluyor. Evet, eskilerin durumu daha farklıydı. Örneğin büyük babam, 4 atlı koşu arabasıyla Güney Almanya'ya yolculuk ederdi. Pudralı saçı ve ayağında iskarpinleriyle Prusya ordusuna mal sevk eden bu ihtiyar Budenbrock, bütün hünerlerini göstererek çevresindekileri büyüler ve çuval dolusu para kazanırdı. Sevgili Kistenmaker, ah tüccarlığın zaman içinde gittikçe çirkinleşen bir meslek olmasından korkmaya başlıyorum. Thomas Budenbrock zaman zaman böyle yakınmalarda bulunuyordu. Bir aile gezisi sırasında yolu rastlantı sonucu bir değirmene düşse, kendisini saygıyla karşılayan değirmenciyle şakalaşır, hemen neşeli bir ortam yaratır ve onunla iyi bir ticaret anlaşması yapardı. Ama böyle şeyler Thomas'ın iş ortağına çok uzaktı. Christian'a gelince ilk başlarda gerçek bir çaba ve hevesle kendini işe vermiş gibi görünüyordu. Evet, işini yaptığından dolayı çok mutluydu. Günler boyu yemeğini iştahla yedi, kısa prosunu tüttürdü ve şık İngiliz ceketinin içinde rahat ve mutlu olduğunu belli ediyordu. Sabahları Thomas'la aynı zamanda büroya iniyor ve Bay Marcus'un yanına ve kardeşinin karşısına yüksekliği ayarlanabilir döner koltuğuyla oturuyordu. Çünkü firmanın iki patronu gibi onun da bir döner koltuğu vardı. Önce Kent Haberleri gazetesini okuyor ve sabah sigarasını büyük bir keyifle içiyordu. Daha sonra masanın alt çekmecesinden eski bir kanyak şişesi alıp içiyor, kendisine hareket özgürlüğü yaratmak için kollarını geriyor ve dilini ağzının içinde dolaştırarak "Hadi bakalım" diyerek neşeli bir ruh hali içerisinde işe koyuluyordu. Yazdığı İngilizce mektuplar çok ustalıkla yazılmış mektuplardı ve çok etkileyiciydi. Çünkü İngilizceyi nasıl rahat ve hiç zorlanmadan konuşuyorsa mektupları da öyle yazıyordu. Aile çevresinde konuşurken de kendi tarzına ve ruh haline uygun sözler söylüyordu. Tüccarlık güzel ve gerçekten insanı mutlu eden bir meslek dedi. Çaba ve alçak gönüllülük isteyen sağlam ve rahat bir meslek. Ben tam bu iş için yaratılmışım. Firmanın bir üyesi olarak kendimi nasıl da mutlu hissediyorum bilseniz. Sabahları kalkıp dinlenmiş olarak büroya iniyorsun, gazeteye göz atıyorsun, sigaranı içiyorsun, her şeyin kafanda olduğunu gördükten sonra bir kadeh kanyak içip çalışmaya başlıyorsun. Sonra öğle oluyor ve aile sofrasında yemek yiyorsun. Biraz dinleniyorsun ve daha sonra yeniden çalışmaya başlıyorsun. Firmanın adını taşıyan en iyi ve parlak kağıtlara kaliteli bir tüy kalemle yazılarını yazıyorsun. Cetvel, giyotin, mühür hepsi de en iyi cinsinden ve düzenli. İşte böylece bütün işlerimi büyük bir gayretle bitiriyorum ve daha sonra yeniden evime dönüyorum. Ertesi sabah yeni bir gün başlıyor. Akşam yemeği için yukarı çıktığımda kendimi öyle mutlu hissediyorum ki vücudumun bütün organları mutlu, ellerim mutlu. Tony, Christian, aman tanrım diye bağırdı. Gülünç duruma düşürüyorsun kendini. Ellerim mutlu da ne demek? Evet öyle. Demek sen bunu daha tatmadın. Demek istiyorum ki bunu açıklama, ifade etme çabası içindeydi. Biliyorum, yumruğunu sıkarsın. Yumruğun yeterince güçlü değildir. Çünkü çalışmaktan yorgun düşmüştür. Ama ıslak değildir. Bu canını sıkmaz. Yumruğunun keyfi yerindedir ve rahattır. İnsanın kendisiyle barışık ve mutlu olduğu duygusu bu işte. Canın sıkılmadan saatlerce sessizce oturabilirsin. Herkes susmuştu. Thomas kardeşinin bu tür konuşmalarından hoşlanmadığını belli etmemek için kayıtsız bir şekilde şöyle dedi. Bence bir insan bunun için çalışmaz. Fakat arkasına getiremedi ve sustu. Ben en azından başka amaçlar düşünürdüm diye ekledi. Gözlerini çevrede dolaştıran Christian bu sözleri duymazdan geldi. Çünkü derin düşüncelere dalmıştı. Daha sonra Valparaiso'dan bir öykü anlatmaya başladı. Gözleri önünde işlenen bir cinayet ve öldürme olayını. Ama adam bıçağını çekince... Christian'ın sık sık anlattığı bu tür öyküler her nedense Madame Grünlich'i pek eğlendirirken Bayan Konsül, Clara ve Clotilde'yi korkutuyor, Mademoiselle Jungmann ise küçük Erika ile birlikte ağzı açık onu dinliyordu. Thomas hiç beğenmediği bu öyküleri soğuk ve alaycı müdahalelerde bulunarak dinlerken Christian her şeyi çok abartıyor ve gösteriş yapıyor der gibi bir tavır sergiliyordu. Oysa durum hiç de öyle değildi. Christian öyküsünü çok canlı ve renkli anlatıyordu. Thomas küçük kardeşinin kendisinden daha çok gezip daha çok şey görmüş olmasından hoşlanmıyor muydu acaba? Ya da onun anlattığı bu bıçak ve tabanca öykülerinde o ülkelerdeki şiddet ve düzensizliklerin övülmesinden mi rahatsızlık duyuyordu? Ama şu kesin ki anlattığı öykülerin Thomas tarafından beğenilmemesi Christian'ın hiç umurunda değildi. Anlattıklarına kendisini öyle kaptırıyordu ki öyküyü bitirdikten sonra da dalgın ve düşünceli bakışlarını odanın içinde dolaştırmaya devam ediyordu. İki kardeşin arasındaki ilişki zamanla düzelmemişse bunun sorumlusu Christian olamazdı. Kardeşine karşı ne herhangi bir kin duygusu beslemiş, ne onun herhangi bir düşüncesine karşı çıkmış, ne ona karşı bir yargıda bulunmuş ve ne de onu hor gören bir davranış içinde olmuştu. Büyük kardeşin üstünlüğünü, iş ciddiyetini, büyük yeteneğini, becerisini ve saygınlığını takdir ettiğine hiç kuşku yoktu. Sessiz bakışları bunu belli ediyordu. Ama Thomas onun böyle davranışlarına hiçbir şeyi umursamaz tavrına ve her şeyi hemen kabullenivermesine çok kızıyordu. Çünkü Christian öyle rahat davranıyordu ki üstünlük, beceriklilik, saygınlık ve ciddiyet gibi kavramları hiç önemsemediğini düşünebilirdi insan. Firmanın patronunun kardeşi Christian'dan giderek hoşlanmamaya başladığını söylemeye gerek yok. Bunun için haklı nedenleri de yok değildi. Çünkü Christian'ın iş hevesi daha ilk hafta sonunda ve hele ikinci hafta sonundan itibaren ne yazık ki iyice azalmaya başlamıştı. Bu onun işe gitme hazırlıklarını giderek uzatmasından belli oluyordu. Gazete okumak, kahvaltıdan sonra sabah sigarasını tüttürmek ve kanyak içmek gittikçe daha çok vaktini almaya başladı. Ve sonunda bütün bir öğle öncesine kadar sürdü. Daha sonraları işe başlama saatlerini de umursamamaya başladı. Sabahları sigarası ağzında sallana sallana işe gidiyor, öğle yemeklerini şehir kulübünde yiyor ve orada geç vakitlere kadar bazen akşama kadar oyalanıyor, eve çok geç dönüyor ya da dönmüyordu. Daha çok bekar tüccarların gittiği bu kulübün birinci katındaki yemek salonunda bir de şarap evi vardı. Üyeler yemeklerini yedikten sonra oraya oturup şaraplarını yudumlarlarken şundan bundan söz ederler, ara sıra da rulet oynarlardı. Üyeler arasında Konsül Kröger ve Peter Dolman gibi biraz gelgeç yaratışlı aile babaları da vardı. Polis müdürü Kramer buranın en başta gelen adamıydı. İtfaiye müdürünün oğlu Doktor Andreas Giseke böyle diyordu onun için. Christian'ın eski okul arkadaşı olan Giseke kente yerleşmiş avukatlık yapıyordu. Pis bir çapkın olarak bilinmesine rağmen Christian Budenbrock onunla yeniden dostluk kurmakta gecikmedi. Christian ya da pek çok kişinin söylediği gibi Christian eskiden hepsiyle de az veya çok tanıştığı için dost olduğu için çünkü çoğu rahmetli Marcel Stengel'in öğrencisiydi, sıcak bir sevgiyle karşılandı. Zira hem tüccarlar hem de aydın kişiler onun zekasının kıt olduğunu kabul etseler de yine de onun eğlendirici ve hoş sohbet biri olduğunu biliyorlardı. Christian burada en güzel temsillerini sunuyor ve en güzel öykülerini anlatıyordu. Kulüpteki piyanonun başına geçiyor ve bir virtüözlük gösterisi yapıyordu. İngiliz ve okyanus ötesi oyuncuları ve opera sanatçılarını taklit ediyordu. Masum ve eğlendirici bir biçimde dünyanın değişik bölgelerinden kadın ve aşk öyküleri anlatıyordu. Çünkü Christian Budenbrock tam bir çapkındı. Buna hiç kuşku yoktu. Gemilerde, trenlerde, St. Pauli'de, Vitapşapel'de ve Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarındaki serüvenlerini her fırsatta anlatıyordu. O bütün bunları duygularını açığa vurmadan olağanüstü bir güzellikle, hüzünlü ve sürükleyici bir dille, bir İngiliz mizah ustası kadar soğuk esprileriyle ve kimseyi rahatsız etmeyen bir üslupla anlatıyordu. Valparaiso'dan San Francisco'ya bir kutu içerisinde gönderilen uyuz bir köpeğin öyküsünü anlatıyordu. Anlattığı anekdotların esprisinin nereden geldiğine kimse akıl sır erdiremiyordu. Ama onun ağzından çıkınca pek de komik oluyordu. Çevresindekileri gülmekten kırıp geçirirken, büyük ve kemerli burnuyla, ince ve uzun boynuyla ve seyrelmeye başlamış kızıl kumral saçlarıyla, tedirgin ve nedeni anlaşılmaz ciddi bir yüz ifadesiyle ve yana doğru çarpık kuru bacaklarını üst üste atarak orada öylece oturur ve küçük, yuvarlak ve çukur gözlerini çevresinde düşünceli düşünceli gezdirirdi. Herkes ona gülüyor, onunla eğleniyordu sanki. Fakat o hiç oralı olmuyordu. Evde ise özellikle Valparaiso'daki iş yerinden ve oranın bunaltıcı sıcağından ve Johnny Thunderstorm adlı bir Londralı'dan onu bir gün olsun çalışırken görmeyeyim diye Tanrı'nın beni lanetlediği dediği, aslında iyi bir iş adamı olabilecek yaratılışta olan o inanılmaz derecede tembel herifi anlatıyordu. Aman Tanrım dedi, bu sıcakta patron büroya geliyor. Biz 8 kişi çevremizde uçuşan sinekler gibi oraya buraya uzanmış sigaralarımızı tüttürüyorduk. Sinekleri belki kaçırırız diye. Aman Tanrım, siz ne yapıyorsunuz böyle dedi patron. Çalışmıyor musunuz baylar? Hayır patron diye yanıt verdi Johnny Thunderstorm. Görüyorsunuz işte. O bunu söylerken hep birden ağzımızdaki dumanları patronun yüzüne üfledik. Aman Tanrım, neydi o? Thomas kızarak neden ikide bir aman Tanrım deyip duruyorsun diye sordu. Ama onu kızdıran şey bu değildi. Christian'ın işi küçümseme ve alaya almak için böyle neşeli neşeli öyküler anlattığını hissediyordu. Sonra anneleri sessizce bir başka konuya geçti. Bayan Konsul Buddenbrook, kızlık soyadı Kroger, yeryüzünde çok kötü şeyler oluyor diye aklından geçirdi. Kardeşler de birbirinden nefret edebiliyor ya da birbirlerini hor görebiliyorlar. Çok korkunç da olsa böyle şeyler olabiliyor. Ama kimse bundan söz etmiyor. Hemen örtbas ediliyor. Duymak ve bilmek istenilmiyor. Kısım 4. Gotold amca, 60 yaşındaki konsul Gotold Buddenbrook, hüzünlü bir gecede kızlık soyadı Stewing olan eşinin kolları arasında kalp krampından çırpına çırpına can verdi. Madame Antoinette'den doğma öteki kardeşlerine göre yaşamı boyunca hep zarar görmüş olan Madame Josephine'in bu bahtsız oğlu sonunda yazgısına boyun eğmiş ve son yıllarda yeğeninin Hollanda konsüllüğünü kendisine bırakmasından sonra ailesine kin duymaktan vazgeçmiş, günlerini evinde teneke kutusundan çıkardığı öksürük bonbonlarını çiğneyerek geçiriyordu. Ama karısı ve kızları eski aile içi kavgayı bir çeşit kin gütme biçiminde sürdürüyorlardı. İyi kalpli ama zekası kıt eşi, 3 yaşlı kızıyla birlikte bayan konsüle, Antoni'ye ve Thomas'a birkaç zehirli söz sokuşturmadan edemiyorlardı. Eski aile geleneğine uyarak bütün aile üyeleri perşembe günleri Mengstrasse'deki büyük evde toplanıyorlar, birlikte öğle yemeği yiyorlar ve akşama kadar da vakit geçiriyorlardı. Ara sıra konsül Kroger ya da zeka özürlü kız kardeşiyle birlikte Sesame Wakebrot'ta katılırdı. Bright Strasse'de oturan bu bayan Buddenbrook'lar bir fırsatını bulup sözü Tony'nin başarısızlıkla sonuçlanan evliliğine getiriyorlar. Madame Grünlich'e bazı büyük sözler söyletip iğneli bakışlarıyla onu süzüyorlardı. Ya da bayan Grünlich'in saçını boyamasının ne büyük bir ayıp olduğunu söylüyorlar ve bayan konsülün yeğeni Jacob Kroger hakkında dedikodular üretiyorlardı. Zavallı ve masum Clotilde'yi kendilerine göre daha da zavallı durumda olan bu kızcağızı her fırsatta alaya alıyorlardı. Bu parasız ve karnı aç kızın Tom ya da Tony'den her gün duymaya alışık olduğu dostça sözlerle dalga geçiyorlar, Clara'nın sertliği ve aşırı sofuluğuyla alay ediyorlardı. Christian'la Thomas'ın arasının pek de iyi olmadığını hemen anlamışlardı. O oğlanın kesinlikle ciddiye alınmaması gereken bir çocuk olduğunu söylüyorlardı. Çünkü o gülünç bir insandı. Saldıracak zayıf bir yanı olmayan ve onlara sizleri anlıyorum ve sizlere acıyorum der gibi soğukkanlı bir davranışla karşılık veren Thomas'a zehir kusan bir saygıyla davranıyorlardı. Tombul ve pembe yanaklı küçük Erika'nın büyüyüp gelişmesinin kaygı verecek bir biçimde birden durduğunu söylüyorlardı. Pififi silkinerek ve ağzından köpükler saçarak çocuğun babası Grünlich'e korkunç derecede benzediğini söylüyordu. Şimdi hepsi de can çekişen babalarının yatağının başucuna oturmuşlar, anneleriyle birlikte ağlıyorlardı. Babalarının ölümünden bile Mengstrasse'deki akrabalarını suçlu görmelerine rağmen yine de oraya haber ulaştırdılar. Gece yarısı evin kapısı çaldı. Christian eve geç geldiği ve kendisini iyi hissetmediği için Thomas yalnız başına yola koyuldu. Dışarıda ilkbahar yağmuru yağıyordu. Yaşlı amcasının ancak son anına yetişebildi. Onun can çekiştiğini görebildi yalnızca. Sonra ellerini birbirine kenetleyerek ölünün başında dikildi ve örtüler içinde boylu boyunca yatan bu ufak tefek cansız bedene, bu beyaz favorili yumuşak yüze uzun uzun baktı. Hayatın kolay geçmedi Gotthold amca diye düşündü. Ödün vermeyi ve anlayışlı davranmayı çok geç öğrendin. Ama bu çok gerekliydi. Ben de senin gibi davransaydım, yıllar önce bir dükkancı kızıyla evlenirdim. Ailenin saygınlığını korumak gerekir. Sahip olduğundan daha farklı bir yaşam mı istemiştin? İnatçı bir kişiliğin vardı ve bu inatçı tutumunla idealist bir yanın olduğunu düşünüyordun. Oysa hayal gücün yeterince güçlü değildi. İdealist yanın çok zayıftı. İçten gelen bir coşkuyla gizli bir sevgiden daha tatlı, daha mutlu ve daha tatmin edecek olan bir idealizm, herhangi bir soyut eşya, eski bir isim, firmanın armasını taşıyacak, onu koruyacak, ona saygınlık, güç ve ihtişam sağlayacak bir yeteneğin yoktu. Babana karşı gelip sevdiğin kadınla evlenme yürekliliği göstermiş olmana rağmen şiir anlayışından da yoksun biriydin. Böyle tutkuları olan biri olmadın hiç. Sevgili Gotthold amcacığım, ailenin eski adı kuşkusuz bir burjuva adıydı yalnızca. Bu ad bir hububat ticaretini ilerletmek, kendi kişiliğini küçücük bir dünya parçası karşısında yüceltmek ve güçlü kılmakla korunabilir. Sevdiğim kadın Stewing'le evleniyorum. Ailemizin saygınlığı ve ilkeler umurumda değil. Çünkü bunlar sıradan ve önemsiz şeyler, öyle değil mi? Ama bizler de çok yer gezdik ve neresinden bakılırsa bakılsın, tutkularımızın saplandığı sınırların çok dar ve kötü olduğunu fark edecek kadar bilgi, görgü edindik. Ama yeryüzünde her şey birbirinin aynı Gotthold amcacığım. Küçük bir kentte de büyük adam olunabileceğini bilmiyor muydun? Baltık Denizi kıyısında sıradan bir ticaret firmasında da Sezar olunabileceğini hiç düşünmedin mi? Bunun için biraz hayal gücü, biraz da idealizm gerekirdi elbette. Ne düşünmüş olursan ol, sende bunların hiçbiri yoktu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 245. Devamı 27. ayrımda.